Ayrım 5, Otomatik Portakal, Anthony Burgess, sayfa 42. 5. Sonra epey geç uyandım. Saatime göre neredeyse 7.30'tu ve bunun pek akıllıca olmadığı sonradan ortaya çıktı. Bu fesat dünyada her şeyin önemli olduğunu çakozlayabiliyorsunuz. Her şey mutlaka başka bir şeye yol açtığını çakozlayabiliyorsunuz. Evet. Pikabımda artık neşe ve milyonlar sizi kucaklıyorum gibi sesler gelmiyordu. Demek ki lavuğun teki kapatmıştı, peder ya da anam kapatmış olmalıydı. İkisinin de şimdi salonda olduklarını çıkardıkları seslerden kolayca çakozlayabiliyordum. Tıkır tıkır tabak sesleri ve çay içme öpürtüleri geliyordu. Biri fabrikada, diğeri de mağazada bütün gün çalışmaktan yorulmuş, karınlarını doyuruyorlardı. Zavallı moruklar, acınacak haldeydiler. Röpte şambırımı giyip sevgi dolu tek çocuk rolüne bürünerek dışarı bakıp dedim ki, hey, selam. Gündüz dinlenince epey kendime geldim. Artık işe gidip boşa harcadığım vakti telafi etmeye hazırım. Çünkü bugünlerde yaptığım bu olduğuna inandıklarını söylüyorlardı. Miyam, miyam, miyam. Ondan bana da biraz var mı? Anamın buzdolabından çıkarıp ısıttığı şey donmuş bir turtaya benziyordu ve pek iştah açıcı görünmüyordu ama öyle konuşmak zorundaydı. Peder bana ters ters ve şüpheyle filan baktıysa da bir şey demedi. Cesareti yoktu. Anam da bana bezgince bakıp biraz gülümsedi filan. Rahminin meyvesi biricik oğlum şeklinde. Sonra saçımı tarayıp pırıl pırıl ve fiyakalı bir şekilde turta diliminin başına geçtim. Peder dedi ki, oğlum sorguya çekmek gibi olmasın ama akşamları nerede çalışıyorsun? Ha? Diyerek çiğnedim. Ayak işleri yapıyorum işte, yardım filan ediyorum orada burada. Ona dik dik baktım. Sen kendi işine bak, ben de kendi işime dercesine. Hiç para istemiyorum, değil mi? Kıyafet ya da zevkler için de para istemiyorum. Madem öyle, neden soruyorsun? Peder yelkenleri suya indirdi. Kusura bakma oğlum dedi. Ama bazen kaygılanıyorum. Bazen rüyalar görüyorum. İstersen gülebilirsin ama rüyalar önemlidir. Dün gece rüyamda seni gördüm ve hiç hoş değildi. Ya, rüyasında beni dikizlemesi ilginç gelmişti. Sanki ben de bir rüya dikizlemiştim ama hatırlayamıyordum. Evet dedim, zank gibi turtamı çiğnemeyi keserek. Gerçek gibiydi dedi peder. Sokakta yattığını gördüm. Başka çocuklardan dayak yemiştin. Bu çocuklar şu sonuncu ıslah evine gönderilmeden önce birlikte takıldığın çocuklara benziyordu. Ya, bunu duyunca içimden sırıttım. Pederin cidden adam olduğumu sanmasına veya sandığını sanmasına. Sonra kendi rüyamı hatırladım. O sabahki rüyayı, George'un general gibi emirler verişini ve bizim Diamond kırbaç tutup dişsiz ağzıyla kahkahalar atmasını. Ama rüyalar tersine çıkar demişti biri. Tek oğlun ve varisin için hiç canı sıkma ey babacığım dedim. Tırsma. O kendi başının çaresine bakabilir kesinlikle. Ayrıca dedi peder, kanlar içinde aciz yatıyordun ve kendini koruyamıyordun. Bu cidden gerçeğin tam tersiydi. Bu yüzden yine içten içe usulca ve hafifçe sırıttım ve sonra ceplerindeki bütün mangırları çıkarıp sos bulaşmış masa örtüsüne şangır şangır koydum. Dedim ki, al babacığım çok değil, dün geceki kazancım ama belki anacığına sen güzel bir mekanda skoç içersiniz. Sağ ol evladım dedi peder ama artık pek dışarı çıkmıyoruz. Cesaret edemiyoruz. Sokakların halini biliyorsun. Genç holiganlar cirit atıyor filan. Yine de sağ olasın. Yarın annene bir şişe içki getiririm. Çalınıp çırpılmış bir mangırları pantolon ceplerine doldurdu. Anam mutfakta bulaşık yıkarken ben de onları sevgiyle gülümseyip dışarı çıktım. Apartman merdiveni dibine varınca biraz şaşırdım. Biraz değil epey şaşırdım. Ağzım bir karış açık öylece kala kaldım. Beni görmeye gelmişlerdi. Duvardaki belediyenin yaptırdığı resmin üstüne yazılar çiziktirilmiş. Dediğim gibi ağızları yaramaz çocuklar etrafından boyanmış. Çıplak bakur emekçiler resminin endüstri çarklarının başına azimle geçmiş. Cıbıldal lavuklarla karılarının yanında duruyorlardı. Daimon elinde büyük kalın siyah bir sopa vardı ve belediyenin resmine cidden çok pis laflar ediyordu ve bir yandan her zamanki gibi saçmalıyordu. Vah ha ha ha. Ama George ile Pete'i parlak dişlerini sergileyip kankaca selam verince daim dönüp işte geldik. Biz geldik heyo diye bağırarak biraz dans etti beceriksizce. Merak ettik dedi George. Bıçaklı sütlerimizi yudumlayarak beklerken belki bir şeye filan alınmışsındır diye düşündük. Bu yüzden inine damladık. Değil mi Pete? Değil mi? Ha evet öyle dedi Pete. Kusura bakmayın dedim ihtiyatla. Kafam ağrıyordu, uyumak zorunda kaldım. Uyandırım dediydim, uyandırmamışlar. Neyse, sonuçta buluştuk. Gecenin sunacağı şeylere hazırız, evet. Bu evet'i eğitici danışmanım Piri Deltoid'den kapmıştım galiba. Çok tuhaftı. Kafanın ağrımasına üzüldüm dedi George. Çok kaygılanmış filan gibi. Belki çok çalıştırdığındandır. Emirler vermekle disipline filan yorulmandandır belki. Ağrının kesildiğine emin misin? Yatağa geri dönsen daha mutlu olmayacağına emin misin? Hepsi hafifçe sırıttılar. Bir saniye dedim. Açık ve net konuşalım. Bu alaycılık, yani izninizle öyle adlandırılıyorum. Size hiç yakışmıyor ey küçük kardeşlerim. Belki biraz fısır fısır dedikodu mu yapmışsınızdır, ufak tefek şakalar filan yapmışsınızdır. Kankanız ve lideriniz olarak ne dolaplar döndüğünü bilmeye hakkım vardır herhalde ha? Evet, daim öyle pişmiş kelle gibi sırıtmanın anlamı nedir? Çünkü daim manyak gibi sessizce gülmekteydi. George hemen araya girdi. Tamam, artık daimle uğraşma kardeşim. Yeni düzenin parçası bu. Yeni düzen mi? Dedim. Yeni düzen de nereden çıktı? Ben uyurken arkamdan epey konuşmuşsunuz anlaşılan. Biraz daha dinleneyim bakayım. Kollarım filan kavuşturdum ve kırık trabzana rahatça yaslandım. Hala onlardan yüksekteydim. Kendilerine kanka diyen onlarsa üçüncü basamakta duruyorlardı. Gücendim ama Alex, dedi Pete, daha demokratik bir düzen filan istiyoruz. Sürekli ne yapıp yapmayacağımızı filan söylemeni istemiyoruz. Ama gücenmek yok. George dedi ki, gücenmene gerek yok, fikrimizi söylüyoruz. Acaba o ne düşünüyor? Çok gözü pek bakışlarını bana dikmişti. Mesela ufak tefek şeyler, dün gecek gibi küçük şeyler mesela. Artık büyüyoruz kardeşlerim. Daha dedim kımıldamadan. Biraz daha dinleyeyim. Şey dedi George. Madem ısrar ediyorsun söyleyeyim. Etrafta takılıyoruz, dükkan filan soyuyoruz. Elimize geçen para komik. Kahvehanedeki koruma İngiliz Wilde diyor ki her türlü çalıntı malı satabilirmiş. Beyaz eşyaları, buzdolaplarını filan. Dedi hala soğuk gözlerle bana bakarak. Asıl para İngiliz Wilde'ın söylediğinde. Dedim dışarı çok rahat görünerek ama içten içe çok sinirlenerek. İngiliz Wilde ne zamandır konuşuyor ve takılıyorsunuz? Arada sırada dedi George. Kendi kazandığım bana yeter. Örneğin geçen cuma güzel para indirmiştim. Kendimi geçindirebilirim değil mi kankalar? Bütün bunlar hiç hoşuma gitmemişti kardeşlerim. Peki dedim. O kadar parayı ne yapacaksınız? Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda değil mi? Otoya ihtiyacınız olursa ağaçlardan topluyorsunuz. Mangıra ihtiyacınız varsa alıyorsunuz. Evet. Büyük dobişko kapitalistler olma sevdası nereden çıktı durup dururken? Ah dedi Georgie. Bazen küçük bir çocuk gibi düşünüp konuşuyorsun. Dim buna hu hu hu hu diye güldü. Bu gece dedi Georgie. Büyük bir soygun yapacağız. Yani rüyam doğru çıkmıştı. General George'ye ne yapıp yapmayacağımızı söylüyordu. Eli kamçılı daim ise sırttan beyinsiz bir bulloktu. Ama dikkatli, çok dikkatli, son derece dikkatli davranarak gülümsedim ve dedim ki, güzel, cidden dehşet, beklemeyi bilen eninde sonunda fırsatlar yakalar. Sizlere çok şey öğrettim küçük kankalarım. Şimdi bana aklında ne var söyle George'cığım. Şey dedi George, kurnaz tilki gibi sırıtarak. Önce bizim katkılı sütlerden içeriz değil mi? Kafamızı güzelleştirecek bir şeyler ama özellikle seninkini, çünkü biz zaten içip geldik. Sanki aklımı okudun dedim gülümseyerek. Ben de şu bizim korobaya gidelim diyecektim. Güzel güzel. Düş önümüze küçük George. Böylece yerlere kadar eğilerek selam filan verdim. Manyak gibi gülümsüyor, bir yandan da harıl harıl düşünüyordum. Ama sokağa çıktığımızda düşünmenin salaklara göre olduğunu ve akılların ilhamı ve Tanrı'nın gönderdiklerini filan kullandıklarını çakozladım. Bu sefer yardıma koşan güzel bir müzik oldu. Geçip giden bir otonun radyosu açıktı ve Ludwig van'ın bir ezgisini, keman konçertosunun sonuydu duyunca ne yapacağımı hemen çakozladım. Boğuk kalın sesle, evet George, şimdi diyerek boğaz kesen usturamı çıkardım. George, ha dediyse de çabucak bıçağını çıkardı. Sustalı tak diye açıldı ve kapışmaya başladık. Bizim daim, yo hayır bu doğru değil diyerek belindeki zinciri çözmeye davrandı ama Piton'un eli sımsıkı tutarak dedi ki, sen karışma, doğrusu bu. Böylece George ile ben Deniz, mütevazi anlatıcınız, kedi gibi usulca birbirimizi kolladık, açıklık aradık, birbirimizin tarzını biraz fazla dehşet biliyorduk. George arada sırada parlak çakısıyla hamle yapsa da isabet ettiremiyordu. Bu arada yoldan geçenler bütün bunları dikizliyor ama kendi işlerine bakıyorlardı. Belki de sokaklardaki sıradan manzaralardan olduğu için. Ama sonra 1, 2, 3 diye sayıp susturamada tak tak tak diye vurdum. George'un suratına ya da gözlerine değil, çakı tutan eline vurdum ve çakıyı düşürdü ey kardeşlerim. Gerçekten. Çakısı sert kış kaldırımla tıngır mıngır düştü. Usturamla parmaklarını yarmıştım ve o lamba ışığında öylece durmuş kan damlacıklarına bakıyordu. Şimdi dedim. Bu sefer ben başlattım çünkü Pitti bizim daima belindeki zinciri çözmemesini söylemişti. Şimdi daim bu sefer ikimiz de kapışalım mı? Ne dersin? Daim kocaman ve manyak bir hayvan gibi ağır diye bağırarak zinciri belinden çabucak ve dehşet çıkardı. İnsan ister istemez takdir ediyordu. Şimdi burada benim için doğru stil suratımla gözlerim korumak için kurbağa dansı yapar gibi eğilmekti ve bunu yaptım kardeşlerim. Böylece bizim zavallı daim biraz şaşırdı. Çünkü zinciri direkt çat çat diye suratlara geçirmeye alışıktı. Gerçi sırtıma felaket bir darbe indirince manyak canım acıdı. Ama bu acı bana bizim daimin işini çabucak bitirip kurtulmamı söyledi. Bu yüzden usturamı sol ayağına çok sert sert daldırarak çorabını 5 santim kesip biraz kan çıkardım ve daim cidden manyak gibi bağırdı. O köpek gibi au au au derken George'u da denediğim stili kullandım. Tek bir hamlede yukarı çıkartıp eğip keserek usturayı bizim daimin kol bileğine biraz daldırdım ve o zaman küçük bir çocuk gibi bağırarak yılan gibi zincirini elinden düşürdü. Sonra aynı anda hem bileğinden akan bütün kanı emip hem de ulumaya çalıştı ve içecek epey kan vardı ve ağzı köpük köpük oldu. Kanlar acayip güzel fışkırıyordu ama çok sürmedi. Dedim ki, evet kankalarım, artık meseleyi açıklığa kavuşturalım. Evet Pete. Ben hiçbir zaman bir şey demedim, dedi Pete. Ağzından tek kelime çıkmadı hiç. Baksana bizim daim kan kaybından ölecek. Asla, dedim. İnsan bir kere ölebilir. Daim daha doğmadan ölmüş. O kıpkırmızı kan birazdan kesilir. Çünkü ana kablolarını falan kesmemiştim. Sonra cebimden temiz bir mendil çıkarıp bizim can çekişen, uluyan ve inleyen zavallı daimin eline sardım ve kanın akışı dediğim gibi kesildi ey kardeşlerim. Artık bu koyunlar kimin çoban olduğunu anlamışlardır diye düşündüm. New York dükünün kuytuluğunda bu iki yaralı askeri yatıştırmak uzun sürmedi. Duble konyaklar içtiler, kendi ceplerinden ödediler. Ben bütün mangırlarımı pedere vermiştim ve yaralarını su sürahisine batırdıkları mendillerle sildiler. Dün gece dehşet iyi davrandığımız moruk piliçler yine oradaydılar ve kendilerini tutamıyormuş gibi durmadan sağ olun gençler ve Tanrı sizden razı olsun çocuklar deyip duruyorlardı. Oysa bu sefer onlara cömertlik yapmamıştık ama Pete, ne olacak şimdi kızlar diyerek onlara viski ve köpüklü bira ısmarladı. Ceplerinde mangır bol gibiydi. Bunun üzerine hepsi seslerini iyice yükselterek Tanrı hepinizden razı olsun ve sizi korusun gençler. Ve sizi hayatta ispiyonlamayız çocuklar ve bir numaranızsınız gençler gibi laflar ettiler. Sonra George'ye dedim ki, şimdi eskisi gibiyiz değil mi? Tıpkı öncesi gibiyiz ve her şeyi unuttuk değil mi? Evet, evet, evet dedi George. Ama bizim daim hala biraz şaşkın görünüyordu. Hatta o koca piç kurusunu zincirimle haklayabilirdim ama işte lavuğun teki araya girdi gibi laflar ediyordu. Sanki benimle değil de başka bir çocukla kapışmış gibi dedim ki, George'cığım aklında ne var? Ha dedi George. Bu gece olmaz. Bu gece olmasın lütfen. Sen ızbandut gibi güçlü kuvvetli adamsın dedi. Hepimiz gibi. Küçük çocuklar değiliz ha George'cığım. Aklında ne vardı? Zincirimi gözlerine cidden dehşet geçirebilirdim dedi. Daim ve moruk karılar hala sağ olun gençler deyip duruyorlardı. Bir ev var da dedi George. Önde iki lamba duruyor. Salak bir ismi filan var. Nasıl bir salak isim? Konak mı, kanak mı? Ne öyle gerizekalı bir şey işte. Orada çok moruk bir piç, kedileriyle ve çok değerli antikalarıyla yaşıyor. Mesela, altın ve gümüş ve mücevherler filan, İngiliz vaiz söyledi. Çakozladım dedi. Cidden dehşet olur bence. Nereyi kastettiğini anlamıştım. Victoria sitesinin hemen arkasındaki Eskişehir'deydi. Cidden dehşet bir lider, adamların ne zaman hoşgörülü filan davranması gerektiğini bilir. Çok güzel George dedim. İyi fikirmiş, dikkate değer bir fikir. Haydi hemen gidelim. Biz çıkarken moruk karılar dediler ki, hiçbir şey söylemeyiz gençler. Yanımızdan hiç ayrılmadınız çocuklar. Bunun üzerine dedim ki, aferin size kızlar. 10 dakika sonra gelip bir şeyler ısmarlıyoruz. Böylece 3 kankamı peşimi takıp felaketime doğru gittim. 5. ayrımın sonu. Sayfa 49.